Hindi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Fervardin 1403, Hicri Kameri 18 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 29 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alemi Şeyh Murtaza Torabi ile dünya ve ahiret hayatının özellikleri üzerine yapılan röportaj İsrail hakkında bilinen 10 yanlış konu podcast'i ve İran'da Bilim Tarihi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi, Siyonistlerin Gazze'deki feci cinayetleri canilerin çaresizliğini gösteriyor dedi. Cumhurbaşkanı reisi Gazze halkının direnişi adil olmayan küresel düzene meydan okudu dedi. Tüm General Bakri, Siyonist rejimin El-Aksa Tufan operasyonuna yanıtı masum insanları katliam etmesiydi. İran'dan işgalci rejimin Halep'e saldırısına sert tepki geldi. Ve İran'dan Pakistan donanmasına teşekkür. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatem'e Aksa Tufan operasyonunu sahte Siyonist rejimin 76 yıllık tarihinde eşi görünmeyen bir olay niteledi. Ayetullah Hatem'e Siyonistlerin Aksa Tufan operasyonundaki yenilgilerini telafi etmek için beyhude çabalarına temasla inisiyatifin Siyonistlerin değil direnişin elinde olduğunu vurguladı. Bir zamanları eksen ismi olan direnişin bugün birbirine kenetlenmiş bir ağ haline geldiğini, bir yandan Lübnan Hizbullah'ı, diğer yanda Yemen Ensarullah'ı, diğer bir tarafta da Irak Haşişabisi birbiriyle koordinasyon içinde hareket ettiğini, bu koordinasyonun sonucunun Siyonist rejimin yok oluşu olduğunu belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi direnişin şimdiden sahanın galibi olduğunu ve geleceğinde direnişe ait olduğunu belirterek Siyonist rejimin direnişe yerme gücüne sahip olmadığını ve tam yok oluş eşiğinde olduğunu vurguladı. Ayetullah Temarica bu yılki Dünya Kudüs günü yürüyüşünün her zamankinden daha görkemli şekilde düzenleneceğine işaretle bombardıman altında bıkmadan direnen meydan kahramanları kadınlar ve erkekler için halkın coşkulu katılımının güven verdiğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nehal'e ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede reisi, Gazze halkının iddiacı bazı İslam ülkeleri ve devletlerinin yardımını beklemediği gibi, eşi görülmeyen direnişiyle adil olmayan küresel düzene meydan okuduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nehal'e ve beraberindeki heyetiyle dün görüştü. Görüşmede reisi, Gazze'deki direniş gruplarının Siyonist düşmana karşı gösterdiği cesareti övdü. Cumhurbaşkanı reisi, Siyonist rejimin ve Amerika'nın benzeri görülmemiş suçlarına karşı duran Gazze halkının ortaya koyduğu direnişi takdir etti. Siyonist rejimin saçtığı vahşet ve cinayetlerine karşı koymanın tek seçeneğin direniş olduğuna kaydeden reisi, Gazze halkı bu rejimin hiçbir uluslararası hukuka ve insani ilkelere bağlı olmadığını kanıtladı dedi. Reisi Filistin'in yaşam hakkı kadar direniş hakkına da sahip olduğunu belirterek Filistin direnişini reddeden aslında Filistin'in yaşam hakkını da reddetmiştir ifadesini kullandı. İran'ın Filistin'i direniş gruplarına ve Gazze halkına desteğini yineleyen Cumhurbaşkanı reisi, bazı İslam ülkesi liderlerinin Filistin milletine karşı görevlerini yerine getirme konusunda eylemsiz kalmasına eleştirdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, Gazze halkı bazı İslam devletleri ve ülkelerinin desteğini beklememekle kalmadı, Gazze'liler inanılmaz direnişleriyle insan haklarını savunan uluslararası kurum ve kuruluşların işlevsizliğini ispatladı ve adaletsiz dünya düzenine meydan okudu değerlendirmesinde bulundu. Reis'i bugün Filistin halkı gösterdiği büyük direnişle Siyonist düşmanı ve başta Amerika olmak üzere diğer müttefiklerini şoke etmiştir diye konuştu. Reis önceki gün Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetiyle görüşmüştü. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale de İran milletinin Gazze halkının direnişi ve ideallerini sarsılmaz desteğini takdir ederek bugün Filistin milletinin Siyonist düşmanı ve Amerika başta olmak üzere müttefiklerini şaşırttığını söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, direniş ekseninin Filistin milletine verdiği desteği de takdir etti ve bu eşsiz desteğin Gazze halkının ve Filistinli mücahitlerin motivasyonunu yükselttiğini ve Filistin milletinin Siyonist düşmana karşı savaşta yalnız olmadığına dair önemli bir mesaj içerdiğini vurguladı.
Hamas lideri Haniye, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşmede Komutan Bakari, El-Aksa Tufan Operasyonu'nda Siyonist rejimin yanıtının sadece masum, kadınlar, çocuklar ve Kırım'dan geçirmesi ve hastaneleri yakıp bölgeye kıtlık ve açlık dayatması olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Görüşmede Tümgeneral Muhammed Bakari, Filistin davası İslam devriminin başlangıcından günümüze dek İran İslam Cumhuriyeti'nin temel stratejisi ve hedeflerinden biri olmuştur ve hiç şüphesiz güçlü biçimde devam edecektir, dedi. 7 Ekim 2023'ten Filistin direnişi tarafından yapılan Aksa Tufanı isimli operasyonu benzersiz olarak nitelendiren Tümgeneral Bakari, bunun Siyonist İsrail'e onurlanamaz bir yenilgiye uğratan büyük bir operasyon olduğunu belirterek, bu gururlu operasyon katil İsrail'in yenilmezliği efsanesine yerle bir etti ve Filistin'i İslam alemi hatta dünyanın ilk meselesi haline getirdi ifadesini kullandı. Tümgeneral Muhammed Bakari Haniye'yi taben bu operasyonda en kısa sürede düşmana sürpriz saldırı yapıldı. Bunun istihbari başarısından dolayı benzersiz ve başarılı bir harekat olarak değerlendiriyoruz. Allah'ın izniyle sizin ve diğer dostlarımızın tabirleriyle Siyonist rejimin yenilgisi gerçekleşecektir, dedi. Gazze'deki sivil katliamlar hakkında İran Genelkurmay Başkanı, eğer Amerikalılar Siyonist rejime yardım etmeseydi rejimin çöküşü şimdiye dek gerçekleşirdi. Siyonist rejimin yapabildiği tek şey masum insanların, kadınların, çocukların katledilmesi, hastanelerin yıkılması, kıtlık ve açlığın ortaya çıkmasıydı değerlendirmesinde bulundu. Tümgeneral Bakari, Filistin halkının her türlü baskıya karşı benzersiz bir direniş gösterdiğine dikkat çekerek, savunmasız ve mazlum Filistin halkı, İslam'ın gücünü tüm dünya halklarına göstermeyi başardı. Allah'ın yardımıyla ve bu insanlara verilmesi gereken destekte, umarım yakın gelecekte bir zafer sevincine tanıklık edeceğiz, diye konuştu. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, görüşmede Tümgeneral Bakari'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayında acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını onaylamasının ardından Hamas'ın siyasi lideri Haniye Tahran'a geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Yahyan resmi törenle karşıladı Haniye, İslam devrimi lideri İmam Hamene'yi ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, İsrail rejiminin Halep'e saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir deyip, İsrail rejiminin Suriye'nin Halep kentine karşı saldırısını şiddetle kınadı. Saldırı sonucu şehit olanların ailelerine, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileyen sözcü Kenani, bu saldırılar uluslararası hukukun Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık ihlali ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin buna karşı caydırıcı önlemler alması ve saldırgan Siyonist rejimin hesap vermesini sağlaması gerekiyor dedi. Kenan'ın sözlerinin devamında, bu saldırının terör örgütleriyle koordineli bir şekilde gerçekleşmesi, İsrail'in teröristleri desteklediğinin göstergesidir ifadesini kullandı. Kenan ayrıca Siyonist rejimin bu saldırılardaki asıl amacı, Gazze Savaşı'ndaki başarısızlığını onarmaktır. Buna karşı mücadele etmek uluslararası sorumluluktur açıklamasını yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü 8 İran'ı balıkçıyı kurtardığı için Pakistan donanmasına teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, ilk sosyal ağında komşu ve kardeş ülke Pakistan donanmasının uluslararası sularda kaza geçiren 8 İranlı balıkçının kurtarılmasında gösterdiği insani ve zamanında müdahalenin takdire şayan olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü iki ülke olan İran ve Pakistan arasındaki dostluk bağlarının bölgesel sınırların ötesine geçtiğini belirtti. Pakistan donanması pazartesi günü yaptığı açıklamada Pakistan donanmasına ait olan savaş gemisi PNS Yarmouk'un açıklarında 8 İranlı balıkçıyı kurtardığını duyurdu. Haber kaynaklarına göre İranlı balıkçıların teknesinde yangın çıktı ve Pakistan donanması tarafından yangın söndürme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
İran Dışişleri Bakanı yakın gelecekte İran ile Türkmenistan arasındaki ticarette ciddi bir sıçrama yaşanacağını duyurdu. İrna'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı'nın Aşgabat'ı yapacağı ziyaret için hazırlıkların yapıldığını belirtti. Bakan Emir Abdullayan, Türkmenistan ile su kaynakları ve hakları konusunda istişare yapıldığını da belirtti. Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileriyle istişarede bulunmak üzere bu ülkeye giden İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan Cuma sabahı Tahran'a geldi. Çarşamba günü başlayan Aşgabat ziyareti sırasında Emir Abdullayan, ulusal lider ve halkın Maslahatı Konsey Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi.
Suriye Savunma Bakanlığı Siyonist rejimin Suriye'nin kuzenindeki bölgelere hava saldırısı düzenleyeceğini duyurdu. Yine öğrenciler haber ajansı İsna'nın haberine göre Suriye Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi Siyonist rejim savaşçılarının Suriye'nin kuzenindeki Halep vilayetine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil ve askerin şehit olduğunu veya yaralandığını duyurdu. El Mayadin televizyonunun Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinden Halep sema aldarında Siyonist rejim savaş uçaklarına karşı koyduğunu bildirdi. Siyonist rejimin Perşembe akşamı Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Şaman Banliyosu S7 Zeynep bölgesindeki bir konut binasında iki Suriyeli sivil yaralandı. Siyonist rejimin defalarca ülkeye yönelik saldırıların ardından Suriye hükümeti bu rejimin düşmanca politikalarının bölgede durumu kızıştırdığını ve yaygın gerginliğe doğru ittiğini vurguladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kasa El-Dahuk, Güvenlik Konseyi toplantısında insan haklarını desteklediğini iddia eden, aynı zamanda Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik defalarca gerçekleştirilen saldırılarına destek veren ülkelere şiddeti eleştirdi ve şunları söyledi: İsrail'in saldırıları bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğini tehdit ediyor. İsrail rejiminin hava saldırıları Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu saldırıları kınayan ve durdurulmasını isteyen mektuplar gönderdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Diğer bir haber ise Siyonist rejimin Halep'e saldırması ile eş zamanlı olarak terörist grupların İdlib ve Halep'in batı banyolarında İHA'lı saldırı düzenledi.
Ve Filistin kaynakları Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Meher Haber Ajansı'nın haberine göre Filistin kaynakları Siyonist güçlerin Batı Şeria'nın Tülkerm bölgesindeki Nur Şems kampının Cebel El Nasr bölgesine saldırdığını duyurdu. Siyonist güçler Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Matma köyüne de saldırdı. İşgalci güçlerin Nablus'un doğusundaki Felek El Maslah yakınındaki saldırısında Filistinli savaşçılar kendilerine ateş açarak Siyonistlerle çatıştı. Siyonist rejimin askerleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine de saldırdı. Filistin kaynaklarına göre işgalci güçlerin Gazze'nin merkezindeki El Megazi kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Siyonist rejimin savaş botları da Gazze'nin merkezinde vatandaşların evlerini ateş açtı. Aynı zamanda haber kaynakları İsrail'in Kuzey Gazze'ye topçu ve hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. İşgalci ordu, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzeyindeki konutları da yıktı. Rafah'ın kuzeydoğusundaki El Nas mahallesindeki bir evi hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Yahudi lobisi Amerika adına böyle karar veriyor başlığı altında. Amerikan dış politikasının bir parçası olarak Yahudi lobisinin özel bir yeri var. Yahudiler, Amerikan nüfusunun yalnızca %3'ünü oluşturmalarına rağmen Amerikan güç yapısında en etkili etnik azınlık olmayı başardı. Amerika'daki Yahudi lobisinin farklı gündemleri var ama asıl odak noktaları Amerika-İsrail ilişkileri. İsrail'i desteklemeye yönelik lobi çabaları bir dizi Yahudi örgütünün ortak ürünüdür. Bunların arasında en güçlü ve tanınmış Amerikan Yahudi örgütü olarak Amerikan-İsrail Kamu İşçileri Komitesi AIPAC'ın rolü çok önemlidir. Bu örgüt Amerika'daki çoğu Yahudi örgütünün faaliyetlerini planlamak ve koordine etmekten sorumludur. Ve Amerikan politikalarının Siyonist çıkarlarla koordine edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu koordinasyon kongre üyeleriyle ve yürütme organının üst düzey yetkilileriyle temas ve yapıcı iletişim yoluyla bu rejimin hayatta kalmasını, varlığını ve güvenliğini garanti altına alan İsrail lehine yasama girişimlerinin oluşturulması yoluyla gerçekleşir. Bugün Amerika ve İsrail özel bir ilişkinin tarafları olarak biliniyor. Bu özel ilişkinin ve Amerika'nın İsrail'e verdiği kapsamlı desteğin en önemli nedenlerinden biri her zaman Washington ve Tel Aviv'e yönelik ortak tehditlere dikkat çeken ve Amerikalı politikacılara iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemini duyuran AIPAC gibi kuruluşların varlığıdır. Tarafların görevi bu tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bu grup çok sayıda Yahudi örgütü kurarak, çok geniş dini ve etnik bağları kullanarak Amerika'nın kararlılma organındaki nüfuzunu yumuşatmaya çalışıyor ve hedeflerine ulaşması için Amerika'nın dış politika aygıtına rehberlik etmeye çalışıyor. AIPAC bu organizasyonun görüşleriyle uyumlu görüşleri sahip Amerika Birleşik Devletleri seçim adaylarını kongre ve başkanı desteklemek için geniş ekonomik ve reklam gücünü kullanarak bu çözümleri sürdürmektedir. Dolayısıyla AIPAC'ın etkili olmasının ana nedenlerinden biri İsrail'in neredeyse her türlü eleştiriden muaf olduğu Amerika Kongresi'ndeki etkisidir. Kongre tartışmalı konuları tartışmaktan asla çekinmese de İsrail, konu İsrail olunca olası eleştiriler susturuluyor ve nadiren tartışılıyor. AIPAC'ın başarısı programlarını destekleyen milletvekillerini ve kongre adaylarını ödüllendirme ve programlarına karşı çıkanları cezalandırma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca AIPAC'ın yürütme organındaki etkisi kısmen Yahudi seçmenlerin Amerika başkanlık seçimlerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Yahudiler sayıları az olmasına rağmen her iki partinin adaylarına büyük mali katkı sağlıyor. Ayrıca seçimlere katılan Yahudilerin oranı yüksek ve Kaliforniya, Florida, Illinois, New York ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde yoğunlaşıyorlar. Örgüt, Amerika'daki Siyonistlerin, dünyanın büyük güçlerinin İsrail ile ilgili konularda, özellikle Batı Asya bölgesi olmak üzere, dünyanın en tartışmalı bölgesiyle ilgili politikalarını etkilemek için kullandıkları en önemli araçtır. Bu konunun önemini değinmek gerekir ki, Jan Mersheimer ve Stefan Walt, İsrail Baskı Grubu ve Amerikan Dış Politikası adlı kitapta, hiçbir stratejik veya ahlaki kaygının mevcut seviyeyi azaltamayacağına inanmaktadırlar. Amerika'nın İsrail'e desteği, ancak bu olan dışı durumun temel gerekçesinin Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisi olduğunu iddia ediyorlar. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ta yaşanan feci savaşa sürüklenmesinde, İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye ile ilişki kurma çabalarının etkisiz hale getirilmesinde İsrail lobisinin büyük rol oynadığı görüşündeler. Bu nedenle kitabın yazarları, AIPAC'ın merkezinde yer alan İsrail lobisini Orta Doğu'daki Amerikan dış politikasının ana yönü olarak tanıtmaktadırlar. AIPAC'ın nüfuzu ve nüfuzu öyle olmuştur ki birçok durumda Amerikalı yetkililerin kendi politikalarını kendi istekleri dışında İsrail'in politikalarıyla uyumlu hale getirmelerine yol açmıştır. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere manevi ve değerli geceler olan mübarek Kadir gecelerini idrak ediyoruz. Manevi ve değerli insanın hayatı olan ahiret hayatı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Dünya hayatı ile ahiret hayatının özellikleri hakkında din alemi uzman konuğumuz Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihil etyebin. Qanamen ittequllah ve litenzur nefsun ma qaddemet ligad ve ittequllah innallaha khabirun bima ta'amelun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve her şahıs yarın için hazırladığı şeye baksın. Ahireti için hazırlamış olduğu şeye baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İnsanoğlunun ve özellikle bir müminin üzerinde düşünmesi gereken kavramlardan biri ebediyet kavramıdır. İnsan ebedi oluşunun üzerinde düşünmelidir. Ebediyet, insanoğlunun ebedi olarak yaşayacağı, ahiret alemindeki hayatının sınırlı olmadığı ve sürekliliği üzerinde düşünmelidir. Ebediyet, 1000 yıl, 10.000 yıl ve 100.000 yıl, hatta milyonlar, milyarlarca yıl yaşamak anlamına değil, ebediyet, süreklilik ve hiçbir zaman son bulmayan bir hayat anlamındadır. Ve hadislerde yer aldığına göre insanoğlu böyle bir ebedi hayat için yaratılmıştır. Geçici bir hayat için değil. Doğrudur, bu dünyadaki yaşayışı geçicidir, sınırlıdır ama bu dünya bir aşamadır. Bu aşamadan insan diğer bir aşamaya doğru geçit yapıyor, geçiyor. Nasıl ki insan dünyaya gelmeden önceki aşamada anne rahminde bir aşamayı geçirmiş ve bu dünya hayatına gelmişse, aynı şekilde dünya hayatındaki merhaleyi, aşamayı geçerek diğer bir aşamaya intikal edecektir. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, اَدْدُنْيَا مُنْتَحَا بَسَرُ الْاَعْمَى. Dünya, kör insanın, basiretsiz ve kör insanın gördüğü en son menzildir. Basireti olmayan bir insan, kalp gözü kör olan bir insan, sadece bu hayatı görer. Ve bu dünya hayatını son menzil olarak zanneder, ona doğru hareket eder, onun için çalışır, çabaları onun için olur. Ama Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, basiretli insan bu menzilin ötesinde yer alan hayatı da görür. Bu menzilden ötede yer alan diğer menzilleri de görür. Ve onlar için hazırlık fikrine düşer. Evet, insanoğlu eğer basiret sahibi olursa, kalp gözü kör olmazsa, gaflet içerisinde olmazsa, o zaman çabasının sonuçlarının sadece bu dünyayla sınırlı olmamasına gayret göstermelidir. Ve elde ettiği semerelerin ebedi ve kalıcı olmasını düşünmelidir. İnsan için önemli olan kalıcı olan nimeti elde etmektir. Kalıcı olan saadete kavuşmaktır. Kalıcı olan mutluluğu elde etmektir. Ama bu dünyanın nimetleri kalıcı değiller. Bir süre insan servetli olur, sonra servetini yitirebilir. Bir süre güçlü olur, sonra gücünü yitirebilir. Bir süre insan bir makama sahip olur, sonra o makamını kaybedebilir. Bazı büyüklerin tabiriyle, eğer dünyanın nimetleri insana vefalı olursa, kabir ve mezarlığa kadardır. Eğer dünyanın nimetleri insana vefadar olursa, ki genelde de vefadar değil, kabre kadardır. Kabirden ötede insandan ayrılırlar bu nimetler. Oysa insan o kabir ötesindeki menzillerde ki halini düşünmelidir. Kalıcı hayatı için hazırlık yapmalıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir rivayette Hazreti Ali Aleyhisselam bir mezara veya bir kabre bakarak şöyle buyurdu. Bir şeyinkin sonu şu şekilde ola, yani bir hayatınkin sonu böyle ola, mezara inmek ola, insan için uygundur ki bu şeyin başlangıcın, bu şeyin evvelinden beri ona önemsiz davrana, ona itinasız davrana. Ve sonra şöyle buyurmuştur. Bir şeyinkin başlangıcı böyle ola, yani bir ebedi hayatkin başlangıcı böyle kabirle başlıyor. İnsan için uygun olan şudur ki ona çok önem vere. İnsan devamlı ahiretin korkunç menzilleri hakkında, ölüm menzili hakkında ve ölümden sonraki menziller hakkında, berzah menzili hakkında, kıyamet menzili hakkında, hesap menzili hakkında, sırat menzili hakkında ve diğer menziller hakkında düşünmelidir. Ve o günler için kendini hazırlamalıdır. Allah Teala buyuruyor ki, ey insanlar, Allah'tan korkun. Bilin ki gerçekten kıyametin zelzelesi çok büyük bir şeydir. Ve buyuruyor ki, o kıyamet öyle bir gündür ki onda mal ve evlat insana fayda vermez. Sadece o kimse kurtulur ki Allah'a salim, selim bir kalple Allah'ın huzuruna gelir. Evet, insan ahiret ve kıyamet menzilleri hakkında düşünmesi gerekir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler ve ehl-i beyt imamları sürekli olarak kendileri hayatlarında ahiret alemi hakkında düşünmüşler ve eshaplarını onun üzerinde düşünmeye teşvik etmişler. Hadiste yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cehennem azabı hakkında konuştuğunda rengi sararırdı ve sanki düşmanın hamlesinden haber veren, düşmanın baskınından haber veren bir asker gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hal alırdı ve rengi sararırdı. Onun için cehennem azabından bahsetmek, küçük bir meseleden bahsetmek değil. Önemli olan nokta şudur ki, ahiret hayatında insanlar iki gruba ayrılacaklar. Bir grup saadet ehli ve diğer bir grup ebedi olarak bedbahtlığa düşer olan, kurtuluşu olmayan kimseler. Kur'an buyuruyor ki Hud suresinde يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Bir gün gelir ki hiçbir kimse Allah'ın izni olmaksızın o günde konuşamaz. O günde insanlar iki gruba ayrılırlar. Ya bedbahtlar grubuna ya saadetliler kurbuna. Ve emmellezine şeku fesin nar. Onlar için bedbahlar grubunda yer alırlar, onlar cehennemde karar bulurlar, ateşe atılırlar ve o cehennemde gökler ve yer var olduğu sürece ebedi olarak orada kalırlar ve o cehennemde sürekli olarak kalırlar. Evet, insan böyle bir uzun bir yolculukla karşı karşıya iken sürekli bir mutluluk veya sürekli bir mutsuzluk ve bedbahtlıkla karşı karşıya iken insanoğlu bu dünyada hazırlık kazanmalıdır ve bu dünyadaki fırsattan istifade etmelidir. Çünkü bu dünya hazırlık dönemidir. Dünya mezraetul ahire, masumlardan nakledildiğine göre dünya ahiretin ekini misalıdır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini, dünya ve ahiret hayatı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlenmiş olduğunuz sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Haziran 1967 Savaşı tek seçenek ve zorunlu bir seçimdi. Podcast'te birçok insanın doğru olduğunu düşündüğü, ancak gerçekte öyle olmadığı konulara değinmek istiyoruz. Bir önceki sohbetimizde sizlerle Filistinlilerin 1948'de vatanlarını gönüllü olarak terk ettikleri iddiasının yalan olduğunu belirtmiş ve bu iddiaların yanlışlığı ayrıca ortaya atılma sebeplerini ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde ise Siyonizmin bir başka sahte efsanesini ele alacağız. Bu sahte efsane şöyle diyor. Haziran 1967 Savaşı tek seçenek ve zorunlu bir seçimdi. Peki bu gerçekten de Siyonistlerin iddia ettiği gibi Haziran 1967'de İsrail ile Arap ülkeleri Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak arasında bu ayın 5'inden 10'una kadar süren 6 günlük savaş, Filistinli liderlerin inatçılığı ve katılığı nedeniyle kaçınılmaz mıydı? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'te ırkçı rejimin bu yalan iddialarına değineceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Pape, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı adlı kitabında 1982'deki Sabra ve Şatilla kampları felaketi ve falancistlerin Siyonistlerle birlikte bu iki kampta işlediği cinayetler sırasında o zamanlar Siyonizmin şiddet içeren eylemlere başvurmaktan başka seçeneği olmadığı konusunda pek çok tartışma vardı. Pape
o dönemde İsrail kamuoyunun iki gruba ayrıldığını belirtti. Lübnan'a askeri saldırının gerekli ve haklı olduğuna inananlar ve İsrail'in eylemlerinin ahlaki geçerliliği konusunda kararsız olanlar. Elbette her iki grupta 1967'deki 6 gün savaşını kendi görüşlerini kanıtlamak için bir mihenk taşı olarak kullandı. 15 yıl önce yaşanan bir savaş, savaşın tek seçenek ve zorunlu tercih olduğunun somut bir örneği olarak gösterildi. Fakat bu aynı zamanda bir efsanedir ve asılsızdır. Bu yanlış anlatıya göre 1967 savaşı Arap dünyası veya Filistinliler Yahudi devleti ile barışı onaylayıncaya dek İsrail'i Batı Şeria ve Gazze şeridini işgale zorladı. Bu bağlamda Filistinli liderlerin çok sert ve katı olmalarından dolayı Filistinlilerle barışın imkansız olduğu yönünde bir başka efsane ve yalanlar ortaya atılıyor. Tüm bu sözler ırkçı İsrail'in Batı Şeria ve Gazze şeridi üzerindeki egemenliğinin geçici olduğunu gösteriyor. Filistinler sözde daha makul bir pozisyon alıncaya dek bu bölgelerin işgal altında kalacağını söylüyor gibi görünüyor. Fakat 1967 savaşını yeniden değerlendirmek için 1948 savaşına geri dönmek gerek. Siyonistler 1948 savaşını kaybedilmiş bir fırsat, Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, denizden karaya kadar tüm tarihi Filistin'i işgal edip yağmalayabilecekleri ve yağmalamaları gereken tarihi bir an olarak değerlendirdiler. Bunu yapmamalarının tek sebebi komşu hükümet Ürdün ile yapılan anlaşmaydı. Bu gizli anlaşma İngiliz himayesinin son günlerinde Ürdünlülerle yaşandı. Filistin'in geri alınması için 1948'de Ürdün ordusunun Arap dünyasının genel savaş faaliyetlerine katılımının sınırlandırılmasına karar verildi. Bunun karşılığında da Ürdün'e Filistin'in bazı kısımlarını kendi topraklarına ilhak etmesine izin verildi. David Ben-Gurion bu anlaşmayı 1948 savaşı sırasında uyguladı. Siyonist rejimin sonraki nesilleri bu kararı ölümcül bir tarihi hata olarak nitelendirdi. Sonraları pişman olacakları büyük bir hata. Siyonistler 1948 savaşından itibaren bu sözde hatayı telafi etmenin yolunu arıyorlardı. Batı Şeria'yı da kapsayacak olan daha büyük bir İsrail'i nasıl yaratabileceklerini dikkatlice planlamaya başladılar. İlk başlarda haritanın uygulanması sırasında bir sorun yaşandı. Birincisi uluslararası tepki korkusu nedeniyle, ikincisi ise demografik nedenlerden dolayı durduruldu. İkinci nedene gelince Ben-Gurion, İsrail'in bu kadar büyük bir Filistinli nüfusunu bir Yahudi devleti olarak kalbinde barındıramayacağını hesaplamıştı. Ve nihayetinde en iyi fırsat 1967 savaşı sırasında meydana geldi. Siyonistlerin iddialarının ardından Pope, 1967 savaşının kaçınılmaz olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bu soruya yanıt vermek için yeni Orta Doğu ya da Batı Asya ile ilgili akademik literatürde devrim yılı olarak nitelendirilen 1958 yılındaki gelişmelerle başlıyoruz. O yıl Mısır'ın hür subaylarını Kahire'de iktidara getiren radikal ilerici fikirler Arap dünyasında yaygın bir etkiye sahip olmaya başladı. Soğuk Savaş'ın Batı Asya'daki bu tezahürü 1948'deki ölümcül tarihi hatayı düzeltmek için bir bahane peşinde olan İsrail'e bir fırsat sunmuş oldu. Bu dava, rejim ve İsrail ordusu içindeki güçlü bir lobi tarafından yürütülüyordu. Bunların başında da 1948 savaşının gazileri olan iki İsrailli siyasetçi bulunmaktaydı. Batı'da, Mısır'da, Ürdün dahil diğer ülkeleri yutabilecek ilericilerin ortaya çıktığı söylentilere başlayınca İsrail lobisi hemen harekete geçti. Aynı lobi, Başbakan Ben Gurion'un Batı Şirya'nın İsrail tarafından işgal edilmesi fikrinin bir an önce hayata geçirmesi için NATO'ya gitmesini önerdi. Irak'ın 4 Temmuz 1958'de bir dizi ilerici subayın eline geçmesiyle bu senaryo gerçekleşti. Iraklı subaylar Irak'ı yöneten Haşimi hanedanı bir darbeyle devirdi. Bu hanedan Irak'ı Batı'nın nüfuzu altında bulundurmak amacıyla İngilizler tarafından iktidara getirildi. Bu hareket kendisine Özgür Subaylar adını verdi. Birkaç yıl önce Mısır'da monarşiyi deviren gruba benzer bir grup. Monarşinin devrilmesinden sonra ise Irak'ta Özgür Subaylar Irak Cumhuriyeti'nin yerini aldı. Batı'yı korkutan bir diğer şey ise Lübnan'da yaşananlar oldu. Devrimci güçlerin Lübnan'ı ele geçirmesinden çok korkuyorlardı. NATO, Amerikan denizcilerini Lübnan'a ve İngiliz özel kuvvetlerini Ürdün'e göndererek bu senaryoyu engellemeye karar verdi. Zaten 1960'a gelindiğinde bu İsrail lobisini kontrol altına almak için çok daha zor bir hale gelmişti. Aslında o yıl savaş ateşini tutuşturmak için tüm unsurlar gelişme aşamasındaydı. Sahnenin en öne çıkan oyuncusu ise Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'dı. Savaş başlatma politikasını uygulamaya koydu. 1960 yılında Nasır, İsrail'e karşı savaş tehditlerini artırdı. Mısır Cumhurbaşkanı İsrail'in Suriye'ye saldıracağı izlenimine sahipti. Suriye 1958'den 1962'ye kadar Mısır'la resmi birlik içindeydi ve Birleşik Arap Cumhuriyeti olarak adlandırılıyordu. İsrail ve Suriye 1949'da geçici bir ateşkes anlaşması imzalamış olsalar da bazı tartışmalı konular devam etti. İki ülke arasındaki sınırda bulunan bir arazi parçası Birleşmiş Milletler tarafından sahipsiz arazi olarak adlandırılmış ve her iki taraf bu araziye sahip olmak istemişti. İsrail bazen üyelerini bu sahipsiz topraklarda çiftçilik yapmaya teşvik ediyordu. Gerçi bunun Suriyelilerin tepkisine yol açacağını da çok iyi biliyordu. Bundan sonra İsrail ile Suriye arasında bir dizi savaşlar yaşandı. Karşılıklı topçu saldırıları gerçekleşti. Her iki taraf ateşkes ihlallerine ilişkin ateşkes komitesine şikayette bulundu. Bunların tümü İsrail ile Suriye arasındaki ateşkesin olması gerektiği gibi işlemediğini göstermiş oldu. İsrail ile Suriye arasındaki ikinci sürtüşme, İsraillerin bu ülkenin güneyindeki Ürdün Nehri ağızlarından ulusal su transfer projesi için inşaat yapmasına kadar uzanıyor. Elbette bu İsrail'in birçok yerde inşaatı, bir dizi su hattını, bir dizi tüneli içeren devasa bir su projesine resmi olarak verdiği ismin tercümesiydi. Bu plan hem Suriye hem de Lübnan için ihtiyaç duyulan su kaynaklarının bir kısmının doğal yoldan İsraillilerin oluşturduğu su borularına aktarılarak Filistin topraklarının güneyine aktarılmasını içeriyordu. Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın Filistin'in sallantılı dengesini bozmak için başka bir nedeni daha vardı. Filistin meselesine karşı küresel kayıtsızlığa meydan okumak istiyordu. Ancak daha sonra Nasır, gücün Ben Gurion'un elinde olduğunu fark etti. Cemal Abdülnasır'a göre Ben Gurion, 1955'te başbakan olarak siyaset koltuğuna döndüğünde barışın ilerlemesi konusunda artık hiçbir umut kalmayacaktı. Cemal Abdülnasır'ın tahmini doğruydu. Çünkü Ben Gurion İsrail başbakanı olduğu sürece İsrail ile Mısır arasında ikili bir barış anlaşması yapılması ihtimali yoktu. Ben Gurion iktidardan düştüğünde bile orduyla bağlantısı kesilmemişti. Öyle ki ordu komutanlarını Gazze Şeridi'nden Mısırlılara karşı çok sayıda provokatif askeri operasyon başlatmaya ikna etti. Bu operasyonun sebebi ise Filistinli mültecilerin Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Filistin'e veya İsrail'e gizlice sızmasıydı. İsrail, Mısır üslerini yok ederek ve Mısır askerlerini öldürerek tepki gösterdi. Bu arada 1960 yılında işgal altındaki Filistin ile Suriye sınırlarında gerilimin arttığı ve diplomatik alanda ilerleme sağlanamayınca Nasır yeni bir stratejiye yöneldi. Bu strateji ise sınırın kenarına giderek savaşı başlatmaktı. Pape sözlerinin devamında Nasır'ın ordusunun bir kısmını Sina Yarımadası'na gönderdiğini belirtiyor. 1956'da savaşı sona erdiren anlaşmaya göre askerden arındırılmış bölge olması gereken bir yer. Birleşmiş Milletler bu konuda 1960 yılında tepki gösterdi. Ben Gurion birkaç yıl sonra 1963'te siyaset sahnesini terk etti. Ve ortam Nasır'ın politikalarının ilerlemesi için hazır bir hale geldi. Hikayenin ironik yanı, Ben Gurion'un ayrılmasından sonra Büyük İsrail lobisinin bir sonraki adımını planlayabilmesidir. O zamana kadar Ben Gurion'un demografik kaygıları onu Batı Şeria'yı işgal etmekten alıkoymuştu. ...1963'ten bu yana bir grup İsrailli askeri uzman, kendilerine Filistin'i işgal etme fırsatı verilen ayrıntılı talimatlar hazırladı. Bu direktif orduya halkın yaşamının tüm alanlarında kesin kez yetki veriyordu. O yılın yaz ayında Suriye'de askeri bir darbe oldu. Yeni Suriye rejimi İsrail'in Ürdün Nehri sularından yararlanma planlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu projeyi hayata geçirerek nehrin suyunu yoluna döndürdüler. İsrail ordusunun yeni projeyi bombalamasına zaman zaman hava saldırılarına da neden oldu. Nisan 1967'de İsrail ile Suriye sınırlarındaki gerilim had safhaya ulaştı. Irkçı rejim Golan tepelerindeki Suriye güçlerine yönelik bir saldırı başlattı. İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Yitzhak Rabin bu saldırının Suriye'yi küçük düşürmeyi planladığını söyledi. Bu dönemde İsrail, Arap dünyasını savaşa sürüklemek için elinden geleni yaptı ve sonunda aslında başarılı da oldu. İsrail bu savaşı 1948'de Batı Şeria'yı işgal etmemek şeklindeki ölümcül tarihi hatayı düzeltmek için bir fırsat olarak kullandı. Savaş 5 Haziran sabahı İsrail'in hava kuvvetlerine, Mısır hava alanlarına ve hangarlarına saldırmasıyla başladı. Böylece bu kuvvet tamamen yok edildi. Savaş aynı gün Suriye, Ürdün ve Irak'ın hava kuvvetlerine yönelik benzer saldırılarla devam etti. İsrail güçleri Gazze Şeridi ve Sina Yarımadası'na da saldırarak birkaç gün içerisinde Süveyş kanalına ulaşarak yarımadanın tamamını işgal ettiler. Bu işgaller İsrailli politikacıları Suriye'deki Golan tepelerini gasp etmeye teşvik etti. Savaşın son günü ırkçı İsrail rejimi Golan tepeleri, Batı Şeria ve Gazze Şeridi ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. Tüm İsrail toplumu, Yahudiliğin kutsal mekanlarının dinsel kışkırtmalarla özgürleştirilmesi yönündeki umut verici plan karşısında adeta büyülenmişti. Kudüs'ün yeni Büyük İsrail'in baş tacı olması gerekiyordu. Sağcı ve solcu Siyonistler ve batıdaki İsrail destekçileri bu çılgın coşku karşısında adeta büyülenerek konuya odaklandılar. Öte yandan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgalden hemen sonra terk etme gibi bir niyetleri de yoktu. Aslında hiç ayrılma istekleri yoktu. Bu İsrail'in 1967 krizini tırmandırıp topyekün bir savaşa yol açma sorumluluğunun bir başka kanıtı da sayılabilir. İlan Pape kitabında 1967 6 gün savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ederek İsrail toplantılarından birinden bahsediyor. Tutanakları yeni yeni ortaya çıkan bir toplantı. Pape bu toplantıda tüm siyasi ve Yahudi kesimlerin bulunduğunu belirtiyor. Bu rejimin tutanaklarını okumaktan kaynaklanan duygu, bakanların toplumlarında geniş bir fikir birliği temsil ettiklerini bildikleridir. Bu inancı güçlendiren ise sadece 6 gün süren yıldırım saldırısının ardından İsrail'i saran coşku atmosferiydi. Bu politikacıların çoğu 1948'den beri sürekli hep bu anı beklemişlerdi. Batı Şeria'yı işgal etmek, Siyonizmin 1948'den önceki hedeflerinden biriydi. Ve Siyonist projenin genel hedefleriyle tutarlıydı. Böylece İsrail mümkün olan en fazla Filistin topraklarını işgal etmek ve orada en az sayıda Filistinlinin yaşamasını hedefliyordu. Pape bu fikir birliğinin, bu içi boş zafer coşkusunun İsrail'in hareflerinden hiçbirinin neden bu bakanların aldığı karardan biraz bile sapmadığını bize gösterdiğini açıklamaya devam ediyor. Bu bakanların verdiği ilk karar Batı Şeria olmadan İsrail'in var olamayacağını söylemek oldu. Bu nedenle de kesinlikle bu alandan geri çekilmemek gerekirdi. İkinci karar ise Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinler, İsrail vatandaşı ve İsrail vatandaşlığına sahip olan ülke kompozisyonuna dahil edilmeyecek. Bu eylemlerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayanların temel sivil haklara ve insan haklarına sahip olmadan hayatlarını sürdürmelerine neden olduğu İsrail açısından açıktı. Burada bir başka soru şu ki, İsrail ordusunun Filistin topraklarını askeri açıdan ne kadar süre işgal altında tutabileceğidir. Elbette çoğu bakanın aklındaki ve hala da İsrail rejiminin cevabı olan şu ki, çok uzun bir zaman. Üçüncü karar ise barış süreciyle ilgiliydi. Uluslararası toplum, İsrail'in işgal ettiği toprakları barış karşılığında Filistinlere iade etmesini istiyordu. Belki İsrail, Sina Yarımadası'nın geleceği konusunda Mısır'la, Golan Tepeleri konusunda Suriye ile müzakere etmek istiyordu. Fakat Batı Şeria ve Gazze Şeridi konusunda müzakere etmek istemiyordu. İsrailli bir isim Dan Bavli, kitabında Batı Şeria konusunda müzakere yapma yönündeki isteksizliğin İsrail politikasının en belirgin parçası olduğunu söylüyor. Zaten şu ana kadar da sürmeye devam ettiği politika. Siyonistlerin icat ettiği yeni bir şey de barıştan bahsetmekti. Yani bir yandan barış hakkında boş laflar sarf ederken, diğer yandan da barışı bozan bütün eylemleri yaymaya çalıştılar. Pape muhatabı temel bir soruya yöneltiyor. Şöyle ki, seyircinin gerçekten barışı isteyen, barış savunucularından oluşan bir kampın olup olmadığını sorma hakkına sahip olup olmadığı. Aslında evet, vardı ancak bu grup her zaman çok küçüktü ve kenardaydı. İsrail'de kararlar kamusal tartışmalara aldırış etmeyen merkezi bir grup politikacı, general ve stratejist tarafından alınıyor. Onların yeryüzündeki en hayati eylemi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşim birimleri inşa etmekti. Aynı zamanda gelecek yıllarda bunları genişletme taahhüdü. İsrail ilk olarak bu yerleşim yerlerini Filistinlerin nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı yerlerde kurmaya başladı. Ama sonunda bakanlar ve tasarımcılar vatan hareketinin baskısına boyun eğdiler. Şimdi ırkçı İsrail'in 1967'den bu yana gerçek niyet ve hedeflerinin keşfedilmesine ve yargılanmasına Filistinli kurbanların bakış açısından bakalım. İşgalin ardından İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinleri imkansız ve dayanılmaz bir berzaha mahkum etmiştir. Filistinliler ne mülteci ne de vatandaştı. Onlar vatansız, vatandaş olmayan sakinlerdi. Hala da öyleler. Yerli Filistinliler hiçbir sivil hakların, hiçbir insan haklarının olmadığı ve önlerinde bir geleceğin dahi olmadığı büyük bir hapishanenin mahkumlarıydı. Hala da öyleler. Dünya bu duruma tolerans gösteriyor. Çünkü İsrail bu durumun geçici olduğunu iddia ediyor. Yıllardır yalanlanmayan bir iddia. İsrail bugüne kadar 3. kuşak Filistinleri çeşitli araç ve yöntemlerle hapsetmeye devam ediyor. Ve bu süper hapishaneyi barış olur olmaz değişecek bir dizi geçici gerçeklik olarak gösteriyor. Evet, Filistinliler bu durumda ne yapabilir? İsraillerin mesajı oldukça açık. Filistinliler işgalin iğrenç ve sert kısıtlamalarına boyun eğerek kendilerini ülkelerinden mahrum ederlerse belki bir çıkar elde edebilirler. O da küçük bir ihtimal. Direnmeleri halinde ise saldırgan rejim ordusu tüm gücüyle şu anda Gazze'de şahit olduğumuz gibi vahşi bir şekilde karşılık verecektir. Kısacası Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin işgali 1948'de başlayan çalışmanın tamamlanmasıydı. 1948'de Siyonist rejim Filistin'in %80'ini işgal etti, gasp etti. 1967 yılında gaspını tamamladı. Ben Gurion'un sürekli aklında olan demografik endişe Filistinlerin hapsedilmesiyle yürek parçalayıcı olmasa da ironik bir şekilde çözüldü. Bunlar yalnızca tarihsel bir tanımlama değildir. Birçok açıdan 20'li yıllarda bile bu vahşi ve şeytani davranış hala varoluşsal gerçekliktir. Evet değerli dinleyiciler, bu da tarihi ve mevcut gerçeklerle doğrulanan bir başka yalan efsanedir. Bir sonraki sohbetimizde güncel efsanelerden bahsedeceğiz. İsrail'in şu anda Filistin halkının kanında boğulmaktan kurtulmak için ona sarıldığı bir yöntem. Dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanıt isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemeyi İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz. Thank you.
aletlerin, kitapların ve astronomik ekipmanların saklandığı rasathanelerin kurulması, gökbilimciler, alet yapımcıları, mühendisler ve mimarlardan oluşan grupların işbirliğinin sonucuydu. Müslüman astronomların eski Yunan astronomlarından daha doğru aletler yaptıkları ve daha doğru rasatlar yaptıkları söylenebilir. Rasathanenin İslam dünyasındaki ününün zirvesi, Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı ve matematikçi ve astronomi bilgini olan Ulu Bey'in emriyle ve Kaşi olarak bilinen Gıyasüddin Cemşit bin Mes'udel Rasathanesi ile ilgilidir.
Eski zamanlarda gökyüzü ve yıldızlar dünyevi olayları haklı çıkarmak için kullanılmış ve o zamanın insanları gök cisimlerinin dünyevi olaylarla, iyi ve kötü günlerle ve burçlarla doğrudan ilişkili olduğuna inanmışlardır. Eski zamanlarda Mısır ve Mezopotamya halkı bu bilgiyi çeşitli nedenlerle kullanmıştır. Bu zevklerden biri mevsimlerin tarıma doğrudan etkisi, bir diğeri çeşitli olayların önceden tahmin edilmesi ve bir diğer sebep de takvim ve kronolojiydi. İslam medeniyeti çağında bu ilim çok önemliydi ve daha önceki uygulamalara ek olarak bu ilimden kıble konumunun belirlenmesinde ve namaz vakitlerinin belirlenmesinde yararlanılıyordu.
İslami dönemde astronomi alanını tarif etmek için farklı tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmış ve astronomi farklı dallara ayrılmıştır. O dönemin astronomisi iki temel alanı kapsıyordu. Biri, yıldızların gelecekle ilgili işaretlerine dayanan astroloji kuralları, diğeri ise astronominin boyutlar ve nesneler, güneş, ay, yıldızlar ve gezegenlerin konumlarının astronomik hesaplamaları için kullanılan parametreleri tablolaştıran İslami astronomi kitabı olan Zic ve Takvimsel Hesaplamalar, Kronoloji, Küresel Astronomi, Astronomik Aletlerin Yapımı ve Gök Bilimi gibi dalları içeren bilimsel konularına dayanmaktadır.
Genel olarak İslami dönemde astronomi İran, Hindistan ve Yunanistan'ın 3 astronomik geleneğine dayanıyordu. Müslümanlar önce İran astronomi geleneğiyle tanışmışlar ve bir süre sonra Hint astronomi eserlerini inceleyerek bu astronomi geleneğinden yararlanmışlar. Ancak Yunan geleneğinin etkisi diğer iki geleneğe göre çok daha fazladır.
Batlamyus'un Almagest adlı kitabının Arapçaya çevrilmesinden sonra bu kitap Müslüman alimlerin ilgisini çekti ve astronomide temel referans olarak kabul edildi. Öyle ki bu dönemde oluşan Heyet adı verilen yeni bir astronomi geleneği bu kitaptan güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Heyet, çoğunlukla gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını inceleyen geleneksel bir astronomi dalıdır. Müslüman müneccimler ya da astronomlar yaptıkları gözlem ve nücum hesaplarını Zic adı verilen kitaplarda topluyorlardı. Harezmi'nin eseri olan Zic Harezmi, Kusşiyan bin Lebba'nın kapsamlı ve olgun tablolar anlamında olan Az-Zical Camii Val Balig ve Gıyasuddin Cemşit bin Mes'ud el-Kaşi'nin Zic Hakan söz konusu Zic kitaplarının en önemlileri sayılır. Yazılan Zic'lerin çoğu en azından bir kısmı yazarların kendileri tarafından yapılmış olan gözlemlere dayanıyordu.
Gözlemsel astronominin gelişimi, gözleme ek olarak çeşitli araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü rasathanelerin kurulmasına yol açtı. Aslında rasathaneler İslam medeniyetinde bilimsel görüş alışverişinin yanı sıra astronomi ve matematiğin de öğretildiği bilim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Rasathanelerin gelişimi Meraga Rasathanesi'nin kurulmasıyla zirveye ulaştı. Bu iyi donanımlı rasathane ve içindeki aletler nispeten yüksek doğruluğa sahipti. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz üzere İslam dünyasına rasathanelerin önünün zirvesi Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı Ulu Bey'in emriyle ve Gıyasüddin Cemşid bin Mesud el-Kâşi'nin işbirliğiyle yaptırılan Semerkant Rasathanesi ile ilgilidir.
Batıda Kâşi olarak tanınan Gıyasüddin Cemşid bin Mesud el-Kâşi 1382 yılında İran'ın Kaşan kentinde doğdu. Seçkin İranlı matematikçi, astrolog ve büyük bir sayısalcıdır. Kısa hayatında hassas bir gözlem aleti icat etti ve matematik ve astronomi üzerine çeşitli kitaplar yazdı. Aslında Kâşi fizikçi olmasına rağmen ana ilgi alanı matematik ve astronomiydi. Semerkant'ta Sultan Ulu Bey'in sarayında güvenli ve önemli bir iş konumunu elde etti. Matematiğin 4 ana işlemini gerçekleştirmenin eski yöntemlerini mükemmelleştirip düzeltti ve onlar için yeni ve daha basit yöntemler icat etti.
Tahran Radyosu.
Aslında Kâşi 4 ana matematik işlemi ve özellikle çarpma ve bölmeyi gerçekleştirmek için mevcut yöntemlerin mucidi olarak kabul etmek gerekir. Onun Miftah el-Hisab adlı değerli kitabı matematiğe giriş konulu bir ders kitabıdır. Üstelik malzemenin bolluğu ve çeşitliliği, muhtevası ve anlatım akıcılığı bakımından Orta Asr'ın tüm matematik eserlerinin en iyisi kabul edilmektedir. Kâşi tüm eserlerinde kendini şöyle tanıtıyor. Allah'ın en küçük kulu, Allah'ın rahmetine en çok ihtiyacı olan onun kulu Mesud Tabib Kâşani'nin oğlu.
Hayatı hakkında bildiklerimizin çoğu onun değerli ilmi eserlerinin ve babasına ve Kâşan halkına yazdığı mektupların incelenmesinden elde edilmiştir. Çocukluğu ve gençliği Timur'un İran'a yaptığı vahşi saldırıya denk gelir. Buna rağmen Cemşid bu durumda bile öğrenmeyi ve ders almayı ihmal etmedi. Babası Mesud doktordu ama diğer ilimler hakkında da bilgisi vardı. Kâşi'nin babasına yazdığı bir mektuptan babasının Hoca Nasiruddin Tusi'nin kitaplarından biri üzerine bir tefsir yazıp oğlu Cemşid'e göndermeyi planladığı bilinmektedir.
Kâşi'nin kesin tarihini bildiğimiz ilk bilimsel faaliyeti Hicri Kameri 12 Zilhicce 808, Miladi 2 Haziran 1406 tarihinde Kâşan kendindeki ay tutulmasını gözlemlemek olmuştur. Gıyasüddin, Timur'un ölümü ve vahşi saldırısının yatışmasından 2 yıl sonra Ramazan 809'da Mart 1407'de bu şehirde ilk ilmi eserini yazdı. Ardından kozmoloji hakkında Farsça kısa bir risale yazdı ve ardından önemli astronomi kitabı olan Hakan'ın Zici'yi Farsça yazdı.
Gıyasüddin büyük ihtimalle Hicri Kameri 824'te Selçuklular padişahlarından Ahmet Sencer'in veziri ve meslektaşı olan Muinuddin Kaşani ile birlikte Kaşan'dan Semerkand'a giderek Semerkant Rasathanesi'nin kuruluşunda başrolü oynadı. Görevinin en başından itibaren başkanı olarak seçildi ve nispeten kısa ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı. Semerkant Rasathanesi'nde kullanılan gelişmiş alet zamanının ve hatta yıllar sonrasının en seçkin örneklerinden biriydi. Örneğin bu rasathanenin ana kulesi yaklaşık 46 metre çapında inşa edilmiş ve antik çağlardan günümüzde radyo teleskopların inşasına kadar en büyük astronomik ölçüm aracı olmuştur.
Gıyasüddin Cemşid bin Mesud el-Kâşi, Hicri Kameri 19 Ramazan 832 Çarşamba günü 49 yaşında rasathanede öldürüldü. Emin Ahmet Razi, 7 İklim Tezkeresi adlı eserinde Kâşi'nin gerektiği gibi kraliyet ve saray geleneklerine uymadığı için Ulu Bey tarafından öldürdüğünü yazıyor. Gerçi bir söylentiye göre de ona bazı iftiralar atıldığını ve Ulu Bey'in ona kızdığını ve katline ferman verdiği belirtiliyor.
Kâşi'nin en büyük başarılarından bunlara değinebiliriz. Astronomide yaygın olan 16'lık kesirlerle benzer şekilde ondalık kesirleri icat etmek ve yaymak, bir derecelik bir açının sinüsünü, üçüncü derece bir denklemi çözmenin yenilikçi bir yöntemiyle hesaplamak, elde edilen sayının 17 ondalık basamağıyla bugün hesaplanan değerle tutarlıdır. Dört ana eylemi gerçekleştirmek için eski yöntemleri tamamlamak ve düzeltmek ve bunlar için yeni yöntemler icat etmek. Rastgele bir sayının eninci kökünü bulma yönteminin icadı, Kâşi'nin yöntemi temelde yüzlerce yıl sonra İtalyan matematikçi Paolo Ruffini ve yine İngiliz matematikçi William George Horner tarafından icat edilen yöntemin aynısıdır. Temelde eninci kökü bulmanın basitleştirilmiş bir yöntemi olan kare kökü bulmanın mevcut yönteminin icadı.
Gıyasüddin Cemşit Kâşi önemli astronomik aletler icat etti. Bunlardan biri Cami-i Cemşit olarak bilinen önemli astronomik bir alettir. Bu araç, ay, güneş ve gezegenlerin göreli konumlarının belirlenmesi için kullanılırdı. Ayrıca ay tutulması ve güneş tutulması gibi olaylar da bu araçla belirlenebilirdi. İcat ettiği bir diğer araç da insanlığın yaptığı ilk analog hesap makinesi olarak kabul edilen bağlantı kartıdır.
Gıyasüddin Kâşi aynı zamanda kısa ömründe birçok kitap da kaleme aldı. Bunlardan biri gökyüzü merdiveni anlamında olan Sollemül Sema'dır. Diğer adı Ar-Risala-ül Kemalliye olan bu kitapta dünyanın çapından, güneşin, ayın, gezegenlerin ve yıldızların çaplarından ve bunların dünyaya olan uzaklıklarından bahsediliyor. Onun bir diğer önemli eseri Hakani Zici'dir. Onun bu Zici yazmadaki hedefi, Hoca Nasiruddin Tusi'nin kaleme aldığı İlhani Zicinde meydana gelen yanlışları düzeltmektir. Kâşi, Zicinin girişinde İlhanlı'nın Zicinin içeriğini eleştirmesine rağmen yazarından büyük bir onur ve saygıyla bahsetmiştir.
Nüsetül Hadaik, Gıyasüddin Kâşi'nin bir diğer önemli eseridir. Bu kitapta Kâşi, bizzat kendi icadı olan iki aleti anlatıyor. Bunlardan biri, gezegen uzunluğu bulucu anlamında olan Tebegül Menatık'tır. Bu cihaz ile ayın, güneşin ve o zamana kadar bilinen beş gezegenin konumu ve her birinin dünyaya olan uzaklığı ölçülebilinirdi. Bir diğeri ise borusal enterpolasyonu gerçekleştirmek için kullanılırdı.
Bu büyük İranlı bilim adamının eserlerinin değerini dünyaya tanıtmaya tüm tarihçilerden daha fazla çaba gösteren Alman araştırmacı Paul Lucky, Kâşi'nin çalışmaları hakkında şunları yazmıştır. Neyse ki, çoğu Doğu ve Batı kütüphanelerinde bulunan Kâşi'nin bazı eserlerini araştırdıktan sonra onun zeki bir matematikçi, mucit eleştirmen ve derin düşünceler sahibi olduğunu gördüm. Kâşi, kendisinden önceki matematikçilerin çalışmalarından haberdardı ve hesaplama tekniğinde ve yaklaşık yöntemleri uygulamada çok bilgili ve ustaydı.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilim Tarihi adlı dizi sohbetimizde sizleri İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarılar ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي